Ayrım 15. Sayfa 185. Sessizce oturup yemeklerini yerlerken Newt asıl konuşmak istediği konuyu düşünüyordu. Yemeğin çöplerini top haline getirdi ve Thomas'a baktı. "Thomas," diye başladı. "Bir şeyi kabullenmen gerekiyor. Bunu o kadar çok duyduk ki artık konuşmamızın zamanı geldi." Thomas konunun ne olduğunu anlamıştı ama yine de söyleyeceklerinden korkuyordu. "Geri söyledi, Albi söyledi, ben söyledi," Newt devam etti. "Kız da kutudan çıktıktan sonra söyledi." Duraksadı. Belki de Thomas'ın neden bahsettiğini sormasını bekliyordu. Fakat Thomas zaten biliyordu. Her şeyin değişeceğini söylediler. Newt bir süre uzaklara baktıktan sonra yeniden Thomas'a döndü. "Bu doğru. Ve geri de Albi de ben de değişimden sonra seni hatırladıklarını iddia ettiler. Anladığım kadarıyla bahçeye falan çiçekler ekip yaşlara yardım eden biri değilmişsin. Geliye göre o kadar kötüsün ki seni öldürmemiz gerekiyor." "Newt, bilmiyorum," diye başladı Thomas. Ama Newt sözünü bitirmesine izin vermedi. "Hiçbir şey hatırlamadığını biliyorum Thomas. Sürekli bunu söylemeyi kes artık. Hatta bir şey daha söyleme. Hiçbirimiz bir şey hatırlamıyoruz. Ve bunu hatırlatıp durmandan bıktık. Konuş şu ki sende farklı olan bir şeyler var. Ve bunu bulmamızın vakti geldi." Thomas öfkeye kapıldı. "Peki bunu nasıl yapacağız? Ben de kim olduğumu en az sizin kadar bilmek istiyorum doğal olarak. Kafanı çalıştırmanı istiyorum. Eğer herhangi bir şey, en ufak bir şey bile tanıdık gelirse söyle." "Hayır," diye başladı Thomas fakat devam etmedi. "Geldiğinden beri o kadar çok şey olmuştu ki, ilk gece Jack'ın yanında uyurken Kyra'nın ne kadar tanıdık geldiğini düşündüğünü neredeyse unutmuştu. O kadar rahat bir evindeymiş gibi hissetmişti ki." "Aklına bir şey geldiğini anlayabiliyorum," derinip sessizce. "Konuş." Thomas söyleyeceklerinin sonucunda olabilecekleri düşünerek tereddüt etti. Ama sır saklamaktan da bıkmıştı. "Pekala, belli bir şey yok." Yavaş yavaş ve dikkatlice konuşuyordu. "Ama ilk geldiğimde daha önce de burada olduğumu hissettim." Newt'in söylediklerini anlamış olmasını diliyordu. "Daha önce birisi böyle bir şey yaşadı mı?" Newt ifadesiz bir şekilde bakıyordu, gözlerini devirdi. "Ah hayır Tommy, çoğumuz ilk hafta korkudan altımıza lüleleyip ağlıyorduk." "Anladım." Thomas duraksadı. Keyfi kaçmıştı ve utanıyordu. Tüm bunlar ne demek oluyordu? Diğerlerinden farklı mıydı? Bir sorunu mu vardı? "Her şey çok tanıdık geliyordu ve koşucu olmak istediğimi biliyordum." "Bu çok ilginç." Newt şüpheli bakışlarla onu bir süre süzdü. "Devam et, zihnini zorla. Boş zamanlarında düşüncelere dal, burayı düşün. Beyninin derinliklerine dal ve bulmaya çalış. Hepimizin iyiliği için dene." "Tamam." Thomas gözlerini kapadı ve zihnini taramaya başladı. "Şimdi değil seni sersem," dedi Newt gülerek. "Yani bundan sonra yap demek istedim. Boş zamanlarında, yemekte, gece uyumadan önce, etrafta dolanırken, çalışırken, tanıdık gelen her şeyi bana söyleyeceksin, anladın mı?" "Evet, anladım." Thomas Newt'un olumsuz düşüncelere kapılacağından endişeleniyordu. "Güzel," dedi Newt. "Gidip birini görerek başlayalım." "Kimi?" diye sordu Thomas. Fakat kelime ağzından çıkar çıkmaz cevabı biliyordu. Yeniden korkuya kapıldı. "Kızı. Ona iyice bakmanı istiyorum. Belki bir şeyler hatırlarsın." Newt çöpleri toplayıp ayağa kalktı. "Sonra da Albi sana ne dediyse kelimesi kelimesine bana söyleyeceksin." Thomas iç çekti ve ayağa kalktı. "Peki." Albi'nin suçlamalarının hepsini ya da kızla ilgili hissettiklerini anlatıp anlatamayacağından emin değildi. Görünüşe göre sır tutmaya devam edecekti. Kızın hala komada yattığı çiftlik evine doğru yürüdüler. Thomas, Newt'in ne düşündüğüyle ilgili endişelerini bastıramıyordu. Newt'e karşı dürüst olmuştu ve ondan gerçekten de hoşlanmıştı. Eğer Newt onu yüzüstü bırakırsa, Thomas bunu kaldırabileceğini sanmıyordu. "Hiçbir şey işe yaramazsa," dedi Newt, Thomas'ı düşüncelerinden uyandırarak, "seni ızdırap verenlere göndeririz. Sok olursun ve değişimden geçersin. Senin hafızana ihtiyacımız var." Thomas alay ederek kahkaha attı. Fakat Newt gülmüyordu. Kız her an uyanacakmış gibi huzur içinde uyuyordu. Thomas ise ölmek üzere olan bir deri bir kamık kalmış birini göreceğini düşünmüştü. Fakat nefes alıp verdikçe kızın göğsü inip kalkıyordu. Teni soluk değildi. Kısa boylu tıpçı oradaydı. Thomas adını hatırlayamadı. Birkaç dakikada bir kızla damla damla su içirmeye çalışıyordu. Yatağın yanındaki masada duran tabakta ve kasede öğle yemeğinden kalanlar vardı. Püre ve çorba. Kızın ölmemesi ve sağlıklı olması için ellerinden geleni yapıyorlardı. "Selam Clint," dedi Newt. Ses tonu onu daha önce de ziyaret etmek için defalarca uğramış gibi rahattı. "Hayatta mı?" "Evet," diye yanıtladı Clint. "Durumu iyi ama sürekli sayıklıyor. Yakında uyanacağını düşünüyoruz." Thomas ürperdi. Nedense kızın Uyanıp gayet iyi bir şekilde hayatına devam edebileceğini hiç düşünmemişti. İnsanlarla konuşabileceğini. Bunun neden onu bir anda böyle ürperttiğini bilmiyordu. Söylediği her şeyi not alıyor musunuz? Diye sordu Newt. Knut başını evet anlamında salladı. Çoğunu anlayamıyoruz ama anladığımız zamanlarda not ediyoruz. Newt başucundaki not defterini işaret etti. Örnek ver. Kutudan çıkardığımızda söylediği şeyin aynısı, her şeyin değişeceği, yaratıcılar ve her şeyin sona ermesi gerektiği. Ah bir de. Clint Thomas'ın orada olmasından rahatsız olmuş bir ifadeyle ona baktı. Sorun değil, o da duyabilir dedi Newt. Pekala, hepsini anlayamadım ama Clint bir kez daha Thomas'a baktı. Onun adını sayıklayıp duruyor. Thomas neredeyse fenalık geçirecekti. İnsanların orada değilmiş gibi konuşması hiç bitmeyecek miydi? Kızı nereden tanıyordu? Bu geçmek bilmeyen bir kaşıntı gibi sinir bozucuydu. Teşekkürler Clint, dedi Newt artık odadan çıkabileceğini belirten bir tonda. Tüm konuşmalarıyla ilgili bize rapor ver, tamam mı? Tabii. Tıpçı ikisine de başıyla selam verdi ve odadan çıktı. Bir sandalye çek, dedi Newt yatağın kenarına otururken. Thomas, Newt'un ona suçlamalar yapmamasına memnun olmuş bir halde masanın önündeki sandalyeyi alıp kızın yanına getirdi. Oturdu ve eğilip yüzüne baktı. Hatırladığın bir şey var mı? Diye sordu Newt. Herhangi bir şey. Thomas cevap vermeden bakmaya devam etti. Hafızasının önündeki engeli kaldırıp kızı hatırlamak istiyordu. Onu kutudan çıkardıklarında kısa bir süreliğine de olsa gözlerini açısını düşündü. Gözleri maviydi. Daha önce gördüğü herkesin gözünden daha yoğun bir rengi vardı. Gözlerini açtığını hayal etti. Siyah saçları, mükemmel beyaz cildi, dolgun dudakları. Kıza bakarken bir kez daha ne kadar güzel olduğunu fark etti. Aniden zihninin gerisinde bir şimşek çaktı. Tam olarak ne olduğunu bilmiyordu ama bir şey olduğu kesindi. Sadece bir saniye sürmüştü ve sonra kayıp anıların arasına karışmıştı. Ama bir şey hissetmişti. Onu tanıyorum diye fısıldadı arkasına yaslanırken. Sonunda bunu itiraf etmek iyi hissettirmişti. Newt ayağa kalktı. Ne? Kim o? Bilmiyorum ama onu tanıdığımı biliyorum. Thomas gözlerini ovuşturdu. Mantıklı bir açıklama yapamadığı için sinirlenmişti. O zaman düşünmeye devam et, odaklan. Deniyorum, o yüzden kes sesini. Thomas gözlerini kapadı ve zihninin karanlık köşelerinde kızın yüzünü hatırlamaya çalıştı. Kimdi o? Sorunun ne kadar saçma olduğunu düşündü. Daha kendisinin bile kim olduğunu bilmiyordu. Oturduğu yerde öne doğru eğildi. Derin bir nefes aldı ve pes ederek başını sallayıp Newt'e baktı. Bilmiyorum, Teresa. Thomas sandalyeyi devirip ayağa fırladı. Bir şey duymuştu. Ne oldu diye sordu Newt. Bir şey mi hatırladın? Thomas onu duymazlıktan geldi ve kafası karışmış bir halde etrafına bakındı. Sesi duyduğunu biliyordu. Tekrar kıza baktı. Ben... Yerine oturup kıza doğru eğildi. Newt, ben ayağa kalkmadan önce bir şey söyledin mi? Hayır. Tabii ki hayır. Ah, ben bir şey duyduğumu sandım. Bilmiyorum. Belki de kafamın içindeydi. Peki, kız bir şey söyledi mi? Kız mı? Diye sordu Newt. Hayır, neden? Ne duydun? Thomas bunu itiraf etmeye korkuyordu. Ben bir isim duyduğuma yemin edebilirim. Teresa. Teresa mı? Hayır, ben duymadım. Hafızanı yavaş yavaş geri kazanıyor olmalısın. Bu onun adı Tommy. Teresa, öyle olmalı. Thomas sanki doğaüstü bir olay yaşamış gibi kendini tuhaf ve huzursuz hissetti. Yemin ederim duydum. Ama kafamın içindeydi, açıklayamıyorum. Thomas. Bu kez sandalyeden fırlayıp yataktan olabildiğince uzaklaştı. Ve masanın üzerindeki lambayı düşürdü. Ses. Kızın sesi. Fısıldar gibi, tatlı, kendinden emin. Duymuştu. Duyduğunu biliyordu. Senin neyin var? Diye sordu Newt. Thomas'ın kalbi yerinden çıkacak gibi atıyordu. Midesi bulandı. Benimle konuşuyor. Kafamda. Demin adımı söyledi. Ne? Yemin ederim sesini duyuyorum ya da öyle bir şey. Tam olarak ses gibi değil. Tommy otur şuraya, sen neden bahsediyorsun? Newt, ciddiyim. Tam olarak ses değil ama öyle. Tom, biz sonuncuyuz. Yakında sona erecek. Bitmek zorunda. Kelimeler zihninde yankılandı. Kulaklarına çarptı. Onları duyabiliyordu. Ama ses odadan ya da birinin dışından geliyor gibi de değildi. Gerçekten de zihnindeydi. Tom, benden korkma. Thomas ellerini kulaklarına götürdü ve gözlerini sımsıkı kapattı. Çok tuhaftı. Bunu mantığına kabullendiremiyordu. Hafızamı yavaş yavaş kaybediyorum Tom. Uyandığımda pek bir şey hatırlayamayacağım. Deneyleri geçebiliriz. Sona ermek zorunda. Beni sizi harekete geçirmem için gönderdiler. Thomas daha fazla dayanamayacaktı. Newton sorularına kulak asmadan gidip kapıyı açtı ve koridora çıktı. Koşarak aşağı indi ve dışarı çıktı. Ama bu sesleri susturmadı. Her şey değişecek, dedi kız. Bağırmak ve gücünün son damlasına kadar koşmak istiyordu. Doğu kapısına ulaştı ve kayrandan çıktı. Kuralları iyice sayarak labirentin derinliklerine doğru koştu. Yine de sesten kaçamıyordu. Bizdik Tom. Bunu onlara ve kendimize biz yaptık. 29. Bölüm. Thomas ses tamamen kayboluncaya dek koşmaya devam etti. Neredeyse bir saattir koştuğunu fark ettiğinde buna inanamadı. Duvarların gölgeleri doğuya doğru uzamıştı. Yakında güneş batacak ve kapılar kapanacaktı. Geri dönmeliydi. Hiç düşünmeden yönünü bulması ve zamanı bilmesi ilginçti. İçgüdüleri kuvvetli olmalıydı. Geri dönmesi gerekiyordu. Ama kıza bir daha bakabileceğinden emin değildi. Kafasındaki ses, söylediği garip şeyler. Başka seçeneği yoktu. Gerçeği inkar etmek bir işe yaramazdı. Zihni yapılan hisler ne kadar kötü ve tuhaf olsa da orada kalıp ızdırap verenlerle bir gece geçirmekten daha iyiydi. Kayron'a doğru koşarken kendisiyle ilgili yeni şeyler öğrendi. Hiç farkında olmadan labirente gideceği yolu kafasında planlıyordu. Bir kez olsun duraksamadan sola ve sağa döndü. Geldiği yoldan koştu. Bunun ne demek olduğunu biliyordu. Minho haklıydı. Thomas yakında en iyi koşucu olacaktı. Kendisiyle ilgili öğrendiği diğer bir şey ise vücudunun oldukça formda oluşuydu. Daha bir gün önce gücünü tamamen tüketmişti ve yorgunluktan ölmek üzereydi. Şimdi ise kendini çabucak toparlamış ve 2 saattir hiç zorlamadan koşuyordu. Kayran'a döndüğünde hızı düşünülürse neredeyse maraton koştuğunu hesaplamak için daha iyi olmaya gerek yoktu. Daha önce labirentin ne kadar büyük olduğunu fark etmemişti. Kilometrelerce uzanıyordu. Duvarları her gece hareket ediyordu ve Thomas'ın da labirenti çözmenin neden bu kadar zor olduğunu anlamıştı. Ona kadar koşucuların yetersiz olduklarından şüphelenmişti. Koşmaya devam etti. Sağa sola döndü, düz gitti. Kayran'a ulaştığında kapıların kapanmasına birkaç dakika kalmıştı. Yorgun bir halde ölü kafalara doğru ilerledi. Ve ormanın derinliklerinde güneybatı köşesinde ağaçların yoğun olduğu bir yer buldu. Tek istediği yalnız kalmaktı. Uzaktan kayranların konuşmaları ve hayvanların sesleri geliyordu. Duvarların birleştiği köşede dinlenmek üzere oturdu. Kimse gelmedi, kimse onu rahatsız etmedi. Kapıların kapanma sesini duyduğunda öne eğildi. Dakikalar sonra yeniden sırtını duvardaki kalın sarmaşıklara yasladı ve uykuya daldı. Ertesi sabah biri Thomas'ı yavaşça dürterek uyandırdı. Thomas uyan, konuşan çaktı. Çocuk onu her yerde bulabiliyordu. Thomas homurdanarak oturdu ve gelindi. Üzerinde birkaç tane battaniye vardı. Gece biri ona annelik yapmış olmalıydı. Saat kaç diye sordu. Kahvaltı için fazlasıyla geciktin. Çak koluna vurdu. Hadi kalk. Normal davranmaya başlaman lazım. Yoksa durum daha da kötüleşecek. Thomas önceki gün olanları hatırlayınca midesi bulandı. Bana ne yapacaklar diye düşündü. Kızın söyledikleri. Birlikte onları yaptığımız bir şey. Bize. Ne demek istedi? Ardından delirmiş olabileceğini düşündü. Belki de labirentin üzerinde yarattığı stres aklını kaçırmasına sebep olmuştu. Nedeni her neyse sesi sadece o duymuştu. Kimse Teresa'nın ona söylediklerini ya da suçlamalarını duymamıştı. Newt dışında kimse kızın onun ismini söylediğini de bilmiyordu. Bunu başkalarıyla paylaşmamaya karar verdi. Zaten durum yeterince kötüydü. Bir de insanlara kafasında sesler duyduğunu söyleyemezdi. Tek sorun Newt'tu. Thomas onun stresten öyle davrandığına ve dinlenince her şeyin geçtiğini ikna etmek zorundaydı. Deli değilim, dedi kendi kendine. Kesinlikle değildi. Chuck kaşlarını kaldırmış ona bakıyordu. Pardon, dedi Thomas elinden geldiğince normal davranmaya çalışarak. Sadece düşünüyordum. Gidip bir şeyler yiyelim. Açlıktan ölüyorum. Chuck Thomas'ın sırtını hafifçe vurdu. Güzel, dedi. Çiftlik evine yürüdükleri sırada Chuck hiç durmadan konuştu. Thomas şikayetçi değildi. Bu hayatında normale yakın tek şeydi. Dün akşam Newt buldu seni ve çocuklara seni uyandırmamalarını söyledi. Ayrıca konseyin hücrede bir gece geçirmene ve sonra da koşucu olma eğitimine başlamana karar verdiğini söyledi. Bazı sersemler bundan hiç hoşlanmadılar. Bazıları ise sevindi ama çoğunun umrunda bile değil. Bana sorarsan bu harika. Chuck nefes aldı ve devam etti. İlk gece koşucu olmaktan bahsettiğinde içimden çok gülmüştüm. Hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüyordum ama beni yanılttın. Thomas bu konuda konuşmak istemiyordu. Benim yaptığım şeyi herkes yapardı. Newt ve Minho koşucu olmamı istiyorlarsa da bu benim suçum değil. Ya tabii, bu kadar mütevazı olmayı kes. Kuşçu olmak Thomas'ın aklındaki en son şeydi. Sürekli düşündüğü şey ise Teresa'ydı. Kafasının içindeki ses, kızın söyledikleri. Sanırım biraz heyecanlıyım. Thomas zoraki bir şekilde gülümsedi ama eğitime başlamadan önce hapishanede bir gün geçireceği için oldukça endişeliydi. Ölümüne koştuktan sonra nasıl hissedeceksin bakalım. Neyse, yaşlıca ki seninle gurur duyuyor. Thomas arkadaşının heyecanı karşısında gülümsedi. Mırıldanarak, keşke annem olsaydın, hayat ne güzel olurdu, dedi. Annem, diye düşündü. Bir anda her şeyin karardığını hissetti. Annesini bile hatırlayamıyordu. Bu düşünceyi hemen aklından uzaklaştırdı. Mutfağa gittiler ve içerideki boş masaya oturup hızlıca kahvaltı yaptılar. Kapıdan girip çıkan bütün kahramanlar ona bakıyordu. İçlerinden birkaç onu tebrik etti. Arada bir gelen kötü bakışları saymazsa çoğunluk onun tarafında gibi gözüküyordu. Sonra aklına Geli geldi. Çak, dedi yumurtasından bir lokma aldıktan sonra. Geli'yi buldular mı? Hayır, ben de onu söyleyecektim. Toplantıdan sonra biri onu labirente doğru koşarken görmüş. Bir daha da gören olmamış. Thomas çatalını düşündü. Bu haber onu oldukça şaşırtmıştı. Ne? Ciddi misin? Labirente mi girmiş? Evet. Herkes onun kafayı yediğini biliyor. Hatta bazı çıkıntılar dün gelinin seni labirente öldürdüğünü düşünüyorlardı. İnanamıyorum. Thomas gelinin neden böyle bir şey yaptığını anlamaya çalışarak dalgın dalgın tabağına baktı. Endişelenme dostum. Birkaç arkadaşı dışında kimse onu sevmezdi. Sana çeşitli suçlamalarda bulunanlar da onlar zaten. Thomas, Chuck'ın gayet sıradan bir şeyden bahsedermiş gibi konuşmasına inanamadı. Geli büyük ihtimalle öldü. Sanki çocuk tatile gitmiş gibi konuşuyorsun. Chuck, düşünceli bir ifadeyle Thomas'a baktı. Öldüğünü sanmıyorum. Ne? O zaman nerede? Sadece Minho ve ben gece labirente hayata kalmayı başardık. Ben de onu diyorum. Bence arkadaşları onu Kayran'da bir yerde saklıyorlar. Geli aptaldır. Ama geceyi labirente geçirecek kadar da kafasız da değildir. Sizin gibi. Thomas başını iki yana salladı. Belki tam da bu yüzden orada kalmıştır. Benim yaptığım her şeyi kendisine de yapabileceğini kanıtlamak için. Benden nefret ediyor, duraksadı. Ediyordu. Her neyse. Chuck sanki kahvaltıda ne yiyeceklerini tartışıyorlarmışçasına onu sikti. Eğer ölmüşse eninde sonunda cesedini bulursunuz. Yaşıyorsa da açıktan ölmemek için mutlaka ortaya çıkar. İlgilenmiyorum. Thomas tabağını tezgahın üzerine bıraktı. Tek istediğim normal bir gün geçirmek. Dinlenip rahatlayabileceğim bir gün. O halde lanet dileğin kabul oldu, dedi mutfak kapısından bir ses. Thomas arkasına dönünce Newton gülümseyerek kapının önünde durduğunu gördü. Gülümsemesi sanki her şeyin yolunda olduğunu söylermiş gibiydi. Thomas'ı rahatlattı. Hadi bakalım, hapishane kuşu, dedi Newton. Hapiste rahatlamak için yeterince vaktin olacak. Gidelim. Chuck'ı öğlen sana yemek getirecek. Thomas başıyla onayladı ve Newton arkasından kapıdan çıktı. Aniden hapishanede bir gün geçirmek mükemmel bir fikir gibi gelmişti. Hiçbir şey yapmadan oturup kafasını dinleyecekti. Fakat içinden bir ses, Kayran'da normal bir gün geçirmenin imkansız olduğunu söylüyordu. Gelinin elinde çiçeklerle onu ziyarete gelmesi bile daha olasıydı. Ayrım sonu. Sayfa 198.